Ayrım 19.
Ben ne yaptım ki diye hıçkırdı. Sonra birden kendini toplayarak babam bana hiçbir şey tembih etmedi dedi. O beni azarlamaz. Zaten babam senin gibi öfkeli değildir. Hadi hadi bakalım diye söylendim. Şu kurdeleyi bağlayalım. Yo aksilik istemem. Aman ne ayıp. 13 yaşındasın ama hala küçük bir bebekten farkın yok. Bu sözleri kızın şapkasını başından atıp benden uzağa ocağın başına kaçmasından sonra söylemiştim. Hizmetçi kadın da yo diye mırıldandı. Bu güzel kızı böyle azarlama bayan deyin. Onu biz alıkoyduk. Yoksa sen merak edersin diye hemen dönüp gidecekti. Harriet'in onu götürmek istedi. Ben de bunu doğru buldum. Çünkü bu tepelerde yollar pek ıssız. Harriet'in bu konuşmalar süresince elleri cebinde durmuştu. Benim ortaya çıkıp işleri karıştırmamdan pek hoşlanmadığı belliydi ama becerememekten korktuğu için bir şey söyleyemiyordu. Kadının araya girmesini hiç aldırış etmeden daha ne kadar bekleyeceğim diye sordum. 10 dakikaya varmadan hava kararacak. Atın nerede küçük hanım, köpeğin nerede? Elini çabuk tutmazsan seni bırakıp gideceğim, gerisini sen bilirsin artık. Atım avluda dedi. Köpek de şurada kapalı duruyor. Onu da çağırıydı ısırdılar. Sana bunların hepsini anlatacaktım ama öfken üstünde. Onun için dinlemeyi hak etmedin. Şapkasını aldım. Yeniden başına geçirmek için ona yaklaştım. Kız ev halkının kendisinden yana olduğunu sezdiği için odanın içinde koşmaya başladı. Ben de peşinden siirtince fare gibi oradan oraya sıçrayarak kanepe altlarından geçmeye, koltuk aralarına saklanmaya başladı. Beni pek zor duruma düşürdü. Harriet'in ile kadın gülüyordu. Katie de ev sahipleriyle birlikte gülmeye başladı. Hatta daha da ileri gitti. O kadar ki ben dayanamayıp sonunda bağırdım. Ama Katie, bu evin kime ait olduğunu bilsen hemen kaçıp gitmeye bakardın. Katie Harriet'ine dönerek bu ev senin babanın değil mi diye sordu. Delikanlı utanıp kızararak yere baktı. Hayır dedi. Kızın ona ısrarla bakmasına dayanamıyordu. Halbuki onun gözleri Harriet'ınkilerin tıpkısıydı. Katie, öyleyse ev kimin, efendinin mi diye sordu. Delikanlı bu defa utançtan değil de başka duygularla daha da kızardı. Bir küfür savurup yüzünü öbür yana çevirdi. Müziç kız bu defa bana döndü. Onun efendisi kim söylesene dedi. Benimle bizim ev bizimkiler diye konuştu. Ben de onu ev sahibinin oğlu sandım. Bana hiç bayan demedi. Burada uşaklık ediyorsa böyle konuşması gerekirdi, öyle değil mi? Harriet'in onun bu çocukça konuşmalarını duyunca bir fırtına bulutu gibi kapkara kesildi. Ben de kızı sessizce sarstıktan sonra şapkasını giydirip yola çıkacak hale getirdim. Katie tanımadığı akrabasına sanki gençteki yanaşma çocuklardan biriymiş gibi emretti. Hadi bakalım atımı getir. İstersen benimle de gelebilirsin. Bataklıktaki o hayalet avcı ortaya çıktığı zaman onu görmek istiyorum. Sonra senin dediğin o Hurler ne işi yaptıklarını da bana anlatırsın. Ama hadi çabuk ol. Ne var gene? Atımı getir diyorum sana. Çocuk, seni cehenneme yollar gene uşağın olmam diye homurdandı. Katie şaşkın şaşkın sordu. Beni nereye yolluyorsun? Cehennemin dibine şımarık cadı. Ben araya girdim. İşte ne biçim insanlarla arkadaşlık etmeye çalıştığını gördün mü Katie dedim. Doğrusu bunlar tam genç bir hanımın yanında söylenecek sözler ya. Allah aşkına onunla laf ebeliğine girişme. Hadi yürü, biz Minnie'yi kendimiz bulalım da buradan çıkıp gidelim. Kız şaşkınlıktan gözleri iri iri açılmış. Peki ama Alan, o benimle bu şekilde konuşmaya nasıl cesaret edebiliyor dedi. Benim söylediklerimi yapması gerekmez mi? Ah seni haydut seni. Söylediklerini babama anlatacağım. Bak o zaman göreceksin. Harriet'in bu tehditten korkmuşa benzemiyordu. Onun için de kızın öfkeden gözlerine yaşlar hücum etti. Hizmetçi kadına dönerek midilliği sen getir dedi. Köpeğimi de hemen serbest bırak. Kadın, daha yumuşak olun küçük hanım dedi. Terbiyeli olmakla bir şey kaybetmezsiniz. Gerçi Bay Harriet'in beyin oğlu değil ama sizin akrabanızdır. Üstelik ben de size saygı göstermek için tutulmadım. Katie karşısındakini küçümsercesine güldü. O mu benim akrabam? Elbette ya. Katie büyük bir üzüntü içinde. Aman Alan ne olursun bunlara böyle şeyler söyletme dedi. Babam halamın oğlunu getirmek için Londra'ya gitti. Benim akrabam kibar bir beyin oğludur. Bu nasıl benim... Sustu. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Böyle bir soytarıyla akraba çıkmanın düşüncesi bile onu alt üst etmişti. Sus bakayım sus diye fısıldadım. İnsanların birçok hem de ailesinin çeşitli kollarından akrabası olabilir Katie. Hiç akraban olmaması daha kötü ya. Ama akrabalar hoşa gitmeyecek kötü insanlarsa onlarla konuşmak şart değildir. Ama bu değil, bu benim akrabam değil. Bu konunun üzerinde düşündükçe üzüntüsü artıyordu. Bu düşünceden kurtulmak için kendini kucağıma attı. Gizli kalması gereken bazı gerçekleri ortaklaşa açıkladıkları için küçük hanıma da hizmetçi kadına da pek kızmıştım. Kız babasının yakında döneceğini de söylemişti. Bunu da elbette Heathcliff'e duyuracaklardı. Babası gelir gelmez de Cathy'nin ilk işi bu kaba saba akrabası hakkında ondan bilgi almak olacaktı. Hayton'un çiftlik yanaşması yerine konmaktan duyduğu kızgınlık geçmiş, kızın üzgün halinin etkisi altında kalıp ona acımıştı. Atı kapının önüne getirdikten başka köpek kulübesinden de bir paytak köpek yavrusu getirip onu kızın eline tutuşturdu. Sonra da kötü bir şey kastetmediğini söyleyerek susmasını rica etti. Cathy sızlanmalarını bırakıp dehşet korku içinde Hayton'u süzdü. Sonra yeniden ağlamaya başladı. Bu zavallı çocuktan hoşlanmayışına gülümsemekten kendimi alamadım. Hayton güçlü, kuvvetli, sağlam bir delikanlıydı ama çiftlikteki günlük işlerine uygun bir şekilde kırlarda tavşanların, çeşitli av hayvanlarının peşinde koşanlardan farksız giyinmişti. Ben gene de onun babasından çok daha yüksek, daha üstün bir insan olduğuna inanmıştım. Güzel şeyler bazen çalılar arasında kaybolur. Bunlar orada uygun şartlar altında iyi ürün verebilecek kıymetli toprağın bulunduğuna işarettir. Heathcliff de ona maddi anlamda eziyet etmiyordu besbelli. Çünkü oğlan gözü pek görünüşüyle insanda böyle bir istek uyandırmıyordu. Heathcliff'in ölçülerine göre çocuğun bu cinsten eziyet etme isteğini uyandıracak derecede korkak, ürkek bir hali yoktu. Heathcliff kötülüğünü oğlanı kaba saba bir hayvan gibi yetiştirerek gösteriyor olmalıydı. Ona okuma yazma öğretmemişlerdi. Heathcliff'e zarar vermeyen yolsuzluklarına kimse karşı koymamıştı. Doğru yola doğru bir tek adım atması sağlanmamış, kötülüklerin önüne hiçbir yasak konmamıştı. Duyduğuma göre de çocuğun bu duruma gelmesinde Joseph'in dar kafalılığıyla adam kayırıcılığının payı büyüktü. Onu eski ailenin başkanı saydığı için şımartıyordu. Eskiden Catherine Earnshaw ile Heathcliff'in yaramazlıklarıyla beyin sabrını taşırıp içkiye alışmasına sebep oldukları nasıl iddia ettiyse, şimdi de Harriet'ın kötülüklerinin bütün yükünü mallarına konan kimseye yüklemeye çalışıyordu. Çocuk küfretse de, çok kötü davransa da onu düzeltmiyordu. Besbelli Joseph de onun kötüden kötüye gidişinden zevk alıyordu. Çocuğun mahvolmasına, ruhunun gelişmeden ihmale uğramasına göz yumuyor, bütün bu suçlamaların hesabını da Heathcliff'in vermesi gerektiğini düşünüyordu. Onun ellerine Harriet'ın kanı bulaşacaktı. İşte bu düşünce ona büyük huzur veriyordu. Joseph çocuğa adıyla ailesiyle övünmesini öğretmişti. Cesaret edebilse onunla Uğultulu Tepelerin şimdiki sahibinin arasına nefretle sokabilirdi ama buranın sahibinden, boş inananlardan korktuğu kadar korkmuyordu. Bu yüzden de Heathcliff'e karşı beslediği gerçek duyguları ancak mırıltı halinde, içten söylenmeler halinde açığa vurabiliyordu. Bunları anlatmakla Uğultulu Tepelerde bulunanların o günlerdeki yaşayışlarını yakından bildiğimi göstermeye çalıştığımı sanmayın. Ben pek az şey görebildiğim için bildiklerim yalnız kulağıma çalınan söylentilere dayanıyor. Köylüler Bay Heathcliff'in kiracılarına karşı pek cimri, zalim, sert davrandığını söylüyorlardı. Fakat evin içi bir kadının idaresine girdikten sonra yeniden o eski günlerdeki rahat görünüşüne kavuşmuştu. Hindley'in zamanındaki o gürültülü patırtılı içki alemleri de artık yoktu. Bey iyi ya da kötü, herhangi bir kimseyle dostluk kuramayacak kadar üzgün, içine kapanıktı. Bugün de hala öyledir. Ben şimdi bunları anlatırken asıl hikayem olduğu yerde kaldı. Cathy barışması için verilen köpek yavrusunu kabul etmeyip kendi köpekleri Charlie ile Phoenix'i istedi. Hayvanlar başları öne sarkmış toparlaya toparlaya geldiler. Hepimiz üzüntülü bir halde evin yolunu tuttuk. Küçük hanımdan bütün günü nasıl geçirdiğini öğrenemedim. Yalnız o günkü gerçek niyetinin Periston kayalıklarına gitmek olduğunu anladım. Ben de zaten böyle olduğunu tahmin etmiştim. Çiftlik evinin bahçe kapısına kadar herhangi bir olağanüstü durumla karşılaşmadan gelmişlerdi. Bu sırada Harriet'ın da ardından birkaç köpekle evden dışarıya çıkmaktaymış. Oğlanın köpekleri Cathy'nin kafilesine saldırıvermiş. Hayvanlar sahipleri ayırıncaya kadar bir güzel dalaşmışlar. Bu olay da sahiplerin tanışmalarını sağlamış. Catherine Harriet'ına kim olduğunu, nereye gitmeyi tasarladığını anlatmış. Delikanlıdan kendisine yol göstermesini rica etmiş. Onu zorla kandırmış. Harriet'ın ona periler mağarasının sırlarını, buna benzer daha 20'ye yakın yerin sırrını açıklamış. Gel gelelim Cathy'nin göründüğü gibi ilgi çekici şeyleri bana anlatmak zahmetine kimse katlanmamıştı. Yalnız benim anladığıma göre Catherine kılavuzundan pek hoşlanmış. Bu duyguları da ona uşak gibi davrandığı için delikanlının kalbinin kırılmasına, Heathcliff'in hizmetçisinin ona akraba lafını etmesine kadar sürdü. Ayrıca delikanlının sözleri de enik onu ciğerlerine işlemişti. Geriçte her zaman şekerim, sevgilim, kraliçem, meleğim gibi sözleri duymaya alışkın olan bir kimsenin böyle bir yabancının hakaretine uğraması inanılacak şey değildi. Kızcağız bunun nedenini de anlayamıyordu. Bu üzüntüsünden babasına bahsetmeyeceğine dair ondan söz alıncaya kadar canım çıktı. Ona babasının uğultulu tepelerde oturanların yaşayışlarını nasıl kınadığını, kızının oraya gittiğini öğrenirse ne kadar üzüleceğini anlatmaya çalıştım. Ama asıl emirlerini yerine getirmediğimi öğrenince bana çok kızıp beni evden uzaklaştırmayı düşünmesinin mümkün olduğunu da söyledim. İşte Cathy buna dayanamadı. Söz verdi. Benim hatırım içinde sözünü tuttu. Zaten o çok tatlı bir küçük kızdı. 19. Çevresi siyah çizgili bir mektup beyin geleceği günü haber vermişti. Isabel ölmüştü. Onun için bey kızına yaz elbiseleri hazırlamamı, küçük yeğenine bir odayla giyecek sağlamamı istiyordu. Catherine babasını karşılama sevinciyle çılgına dönmüştü. Daha hiç görmediği hala oğlunun meziyetlerini sayıp döküyordu. Onların dönecekleri gün geldi çattı. Kız sabahın erken saatlerinden beri ufak tefek işleri için emirler vermekle meşguldü. Şimdi ise yeni siyah elbisesini giymişti. Zavallı yavrucak, halasının ölümüne pek üzülmemişti. Yalnız gelenleri uzaktan karşılamak için başımın etini yemiş, sonunda beni de kendisiyle birlikte yola çıkmaya razı etmişti. Ağaçların gölgelediği yosunlu, tümsekli topraklarda ilerlerken durmadan çene çalıyordu. Linton benden 6 ay küçükmüş. Bana oyun arkadaşı olacak, ne iyi. Isabel halam babama oğlunun saçlarından bir tutam göndermişti. Rengi benimkinden daha açık, daha sarıydı. Benim saçlarım daha yumuşak, onlar kadar güzeldi. Bu bir tutam saçı küçük bir cam kutuda saklıyorum. Bu saçların sahibini görebilmenin ne hoş bir şey olacağını da pek çok düşünmüşümdür. Oh, çok mutluyum. Babacığım, sevgili babacığım, hadi Alan koşalım, gel koşalım. Ben ağır ağır bahçe kapısına varıncaya kadar kız birçok defa önden koşup gitti, geri geldi. Sonra keçi yolunun kenarındaki çimenli bayıra oturarak sabırla beklemeye çalıştı ama imkansız. Bir dakika bile yerinde duramıyordu. Ne kadar da geciktiler diye bağırdı. Ha, işte yoldan tozların kalktığını görüyorum. Geliyorlar. Yo, değillermiş. Peki ama ne zaman gelecekler? Biraz daha ileriye gidemez miyiz? Sadece yarım kilometre. Yarım kilometrecik diyorum Alan. Ne olursun? Peki de şu kayın ağaçlarının bulunduğu dönemece kadar gidelim. Kesin bir ifadeyle teklifi geri çevirdim. En sonunda posta arabasının görünmesiyle kuşku içinde bekleyişi sona erdi. Pencereden bakan babasının yüzünü görür görmez bir çığlık koparıp kollarını açtı. Bey de kızı kadar heyecanlı bir halde arabadan indi. Orada kendilerinden başkalarının da bulunduğunu hatırlayıncaya kadar aradan epey zaman geçti. Onlar birbirlerini kucaklarlarken ben de Linton'u görmek için arabadan içeri bir göz attım. Sanki kara kış ortasındaymışız gibi kürklü bir paltoya sarılmış, arabanın bir köşesinde uyuyordu. Solgun, narin yapılı kız gibi bir çocuktu. Bey ile de birbirlerine o kadar çok benziyorlardı ki onları gören çocuğu beyin kardeşi sanabilirdi. Yalnız çocukta hastalıklı, hırçın bir hal vardı ki bu hal Edgar Linton'da hiç görünmemişti. Bey benim içeri baktığımı fark etti. Tokalaştıktan sonra kapıyı kapayıp onu rahat bırakmamı istedi. Çünkü yolculuk çocuğu pek yormuştu. Cathy de bir kere görmek için can atıyordu ama babası kendisiyle gelmesini söyledi. Ben hizmetçileri hazırlamak için önden koşarken onlar da bahçe yolundan yan yana ağır ağır yürüdüler. Evin önündeki merdivenlerin birinci basamağına gelince durdular. Bay Linton kızına, bak yavrum dedi. Halanın oğlu senin kadar sağlam, neşeli bir çocuk değil. Unutma ki annesini de yeni kaybetti. Onun için hemen seninle birlikte koşup oynamasını bekleme. Bir de onu fazla konuşturup yorma. Hiç olmazsa onu bu akşam kendi haline bırak, e mi? Catherine, peki peki baba dedi. Yalnız onu görmek istiyorum. Geldiğinden beri bir kere bile başını uzatıp dışarıya bakmadı. Araba durdu. Uyuyan çocuğu dayısı kucağına alıp dışarı çıkardı. İşte halanın oğlu Linton'u sana tanıştırayım Kitty, diyerek iki çocuğun küçük ellerini birleştirdi. Dayının kızı daha şimdiden seni çok seviyor Linton. Sakın bu gece ağlayıp onu da üzmeyesin. Şimdi neşelenmeye çalış. Yolculuk bitti. Şimdi de dinlenip dilediğin gibi eğlenmekten başka yapacak işin kalmadı. Çocuk Catherine'in selamından huylanmış gibi, öyleyse bırakın gidip yatayım dedi. Gözlerinden boşanan yaşları silmek için ellerini gözlerine götürdü. Ben onu içeri sokarak, hadi bakayım ağlama, senin gibi uslu bir çocuğa yakışmıyor dedim. Hem dayının kızını da ağlatacaksın sonra. Senin için ne kadar üzüldüğünü görmüyor musun? Halasının oğluna mı üzülmüştü pek bilemiyorum ama kız da oğlan kadar üzgün bir halde babasının yanına geldi. Üçü birlikte eve girdiler. Doğruca çay masasının hazırlandığı kütüphaneye geçtiler. Ben Linton'un kepiyle pelerinini aldıktan sonra onu masanın başındaki sandalyelerden birine oturttum. Çocuk daha oturur oturmaz yeniden ağlamaya başladı. Beyin niçin ağladığını sorunca da ben sandalye üstünde oturamam dedi. Dayısı öyleyse kanepeye git, Ellen sana çay getirir diye sabırla söylendi. Bey'in yol boyunca bu sinirli, hastalıklı emanetten çok çektiğine hiç şüphem kalmamıştı. Linton ayaklarını sürüye sürüye yavaşça kanepeye gidip uzandı. Kitty de çayını eline alıp kanepenin yanına bir iskemle çekti. Önce hiç konuşmadı ama bu pek uzun sürmedi. Çünkü o küçük oğlanla canciğer olmayı bir kere aklına koymuştu. Onun buklelerini okşayıp yanaklarını öpmeye, sanki bebekmiş gibi çayını fincan tabağına boşaltıp içirmeye çalıştı. Çocuğun zaten bebekten bir farkı olmadığı için bu pek hoşuna gitti. Gözlerini kuruladı, hafifçe gülümsedi. Bey onları bir iki dakika seyrettikten sonra düzelecek, burada çok daha iyi olacak dedi. Ama onu yanımızda tutabilirsek elbette. Kendi yaşında bir çocukla arkadaşlık etmek çok geçmeden çocuğu canlandıracak, kuvvetli olmayı isteye isteye de gerçekten kuvvetlenecek. Ben de içimden yanımızda tutabilirsek diye düşündüm. Yüreğime bir sıkıntı düştü. Çocuğu yanımızda tutabilme umudu pek zayıftı. Sonra da bu zayıf çocuğun uğultulu tepelerde babasıyla Harriet'ın arasında nasıl yaşayabileceğini merak ettim. Ona oyun arkadaşlığı etmeyi, hocalık yapmayı nasıl başaracaklardı? Kuşkularımızın yersiz olmadığı tahminimizden de çabuk meydana çıktı. Çay bittikten sonra çocukları yukarı çıkarmış, Linton'u uyutmuştum. Linton uyumadan beni bırakmamıştı. Aşağıya inip taşlıktaki masada Bay Edgar Linton'un yatak odası için şamdan hazırlarken mutfaktan bir hizmetçi kız geldi. Bay Heathcliff'in uşağı Joseph'in kapıda olduğunu, Bey ile görüşmek istediğini söyledi. Ben içimde gittikçe artan bir korkuyla ne istiyorsa önce bana söylesin dedim. Bu saatte insan rahatsız edilir mi? Hele uzun bir yolculuktan sonra. Bey'in onu kabul edeceğini sanmıyorum. Ben bunları söylerken Joseph de mutfaktan içeri girmiş, taşlığa çıkmıştı. Pazar elbiselerini giymiş, en sofu, en ekşi suratını takınmıştı. Bir elinde şapkasını, öbür elinde de bastonunu tutuyordu. Ayaklarını paspasa silmek için ilerledi. Soğuk soğuk, İyi akşamlar Joseph dedim. Bu gece seni hangi rüzgar attı buraya? Beni hiç umursamazcasına yana iterek ben Bay Linton'la konuşacağım dedi. Bay Linton yatmak üzere. Söyleyeceğin şey çok önemli değilse seni şimdi kabul edebileceğini de hiç sanmıyorum. İyisin mi sen, şimdi şuraya otur da derdini bana anlat. Hangi oda onun diye sordu. Gözlerini de kapalı kapıların üzerinde gezdiriyordu. Benim aracılığımı kabul etmeyeceğini anlayınca istemeye istemeye kütüphaneye çıktım. Bu zamansız ziyaretçiden beyi haberdar ettim. Ertesi günden önce onunla konuşulmaması gerektiğini de hatırlattım. Ama Bay Linton'un bana misafiri oyalama yetkisini vermesine meydan kalmadı. Çünkü Joseph de hemen arkamdan gelmiş, masanın bir ucuna dikilmişti. Ellerini bastonunun topuzu üzerinde birleştirip sözlerinin kabul edilemeyeceğini önceden biliyormuş gibi yüksek perdeden konuşmaya başlamıştı. Heathcliff çocuğunu almam için beni yolladı. Ben onsuz bir yere gedemem. Edgar Linton bir saniye kadar sesini çıkarmadı. Yüzünü son derece büyük bir hüzün kaplamıştı. Hiç şüphesiz çocuk için de üzülüyordu ama Isabel'in oğlu için beslediği umutları, duyduğu kaygıları, sonra onu kendisine emanet ettiğini hatırlayınca üzüntüsü daha da artmış, çocuğun gitmesini nasıl önleyebileceğini araştırmaya koyulmuştu. Hiçbir çıkar yol yoktu. Onu elinden bırakmak istemediğini açığa vurursa karşısındakini daha çok kışkırtmış olacaktı. Boyun eğmekten başka çare kalmıyordu. Ama çocuğu uykusundan da kaldırmayacaktı. soğukkanlılığını elden bırakmamaya çalışarak Bay Heathcliff'e söyle, oğlu yarın uğultulu tepelere gelecek dedi. Şimdi uyuyor. Üstelik o kadar yola gidemeyecek kadar da yorgun. Ona şunu da söyle. Çocuğun annesi oğlunun benim yanımda kalmasını istemişti. Şimdilik sağlık durumu da pek iyi değil. Joseph sopasını hızla yere vurduktan sonra kararlı bir ifadeyle "Yo yo, ben onu bunu bilmem" dedi. Heathcliff ne anasına ne de sağ kulak asar, anlıyor musun? O oğlanı istiyor. Ben de onu götüreceğim. İşte hepici o kadar. Edgar Linton kesin olarak "Onu bu gece götüremezsin" dedi. "Çabuk aşağıya git, ne söyledimse efendine anlat. Haydi bakalım yallah. Alan, sen ona yolu göster." Bey bunları diyerek öfkeli ihtiyarı kolundan tuttu, odadan dışarı çıkarıp kapıyı kapadı. Joseph ağır ağır uzaklaşırken "Pekala, öyle olsun" diye bağırdı. "Yarın sabah kendi gelince onu dışarı at da görelim bağalım, gücün yeterse." 20. Edgar Linton savrulan tehditin gerçekleştirilmesini önlemek için bana çocuğu erkenden alıp Catherine'in atıyla götürmemi tembih etti. Bundan sonra çocuğun kaderi üzerinde iyi ya da kötü bir etkimiz olamayacağına göre onun nereye gittiğini kızıma söylemeyeceksin dedi. Catherine bundan sonra onunla dostluk kuramaz. Onun için de halasının oğlunun yakın bir yerde bulunduğunu bilmemesi daha hayırlı. Bakarsın üzülür. Uğultulu tepelere gitmek ister. Ona sadece birdenbire babasının oğlanı çağırttığını, Linton'un da bizim yanımızdan ayrılmak zorunda kaldığını anlatıver. Linton sabahın 5'inde yataktan kalkmayı hiç istemiyordu. Hele tekrar yola çıkacağını duyunca da iyice şaşırdı. Ben kendisinin bir süre kalmak üzere babası Heathcliff'in yanına gideceğini, babasının onu çok özlediği için yol yorgunluğunun geçmesini beklemeye dayanamadığını söyleyerek işi biraz yumuşattım. Çocuk garip bir şaşkınlık içinde "Babam mı?" diye bağırdı. "Annem benim de bir babamın olduğunu hiç söylememişti. Nerede yaşıyor? Ben dayımın yanında kalsam daha iyi." "Baban Gerinç'ten biraz ötede oturuyor" dedim. "Hemen şu tepelerin ötesinde. Öyle uzakta değil. İyileşince oradan buraya yürüyerek gelebilirsin. Evine gidip babanı görebileceğine de sevinmen gerekir. Babanı da anneni sevdiğin gibi sevmelisin. O zaman baban da seni sever." Linton, "İyi ama onun adını daha önce niçin hiç duymadım?" diye sordu. "Niçin annemle babam başkaları gibi birlikte oturmadılar?" "Babanın kuzeyde işi vardı" diye anlattım. "Annenin sağlık durumu ise onu güneyde oturmaya zorluyordu." Çocuk, "Öyleyse annem niçin bana babamdan hiç bahsetmedi?" diye direndi. "Dayımdan sık sık bahsederdi. Ben onu sevmesini çok daha önceden öğrendim. Ben babamı nasıl seveceğim? Onu hiç tanımıyorum ki." "Bütün çocuklar annelerini babalarını severler" dedim. "Annen belki de sana sık sık babandan bahsederse onun yanına gitmek istersin diye korkusundan böyle davranmıştır. Hadi biz elimizi çabuk tutalım. Böyle güzel günde erkenden ata binmek bir saat fazla uyumaktan çok daha faydalıdır." "O kız da bizimle gelecek mi?" diye sordu. "Hani dün gördüğüm o küçük kız. Şimdi gelmeyecek. Ya dayım?" "Hayır, yol arkadaşın ben olacağım." Linton başını yastığa bırakarak derin düşünceye daldı. Biraz sonra da "Ben dayım olmadan gitmem. Beni nereye götüreceksin, ben ne bileyim?" diye söylendi. Babasıyla tanışmak istememesinin kötü bir şey olduğunu ona anlatmaya çalıştım ama o gene de giyinmemekte inat edince beyi yatağından kaldırıp yardım istemek zorunda kaldım. Zavallı yavrucak ayrılığının kısa süreceğini defalarca tekrarlandıktan sonra yatağından kalktı. Yol boyunca da Bay Edgar ile Catherine'in de onu görmeye geleceğini söyleyerek buna benzer birçok yalanla çocuğu oyaladım.